Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında tanıdık bir isim var. Ömer Fuat Gencan. Ömer Bey, merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız?
Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün pusula günü ama Kerim Bey yok. Zaten 15 güne bir indirdik yazı.
Korsan yayın
Evet,
yapıyoruz.
kendisine selam söyleyeyim buradan. Siz geçen hafta çekmiştiniz en son pusula yayını.
Evet.
O gün 30'una dair çok büyük bir belirsizlik ve stres vardı. Hem piyasada, hem ekonomide, hem de tabii ki toplumda, siyasette.
Doğru.
Onun kısmen, en azından şu ana kadar bir anlık bir süreliğine buzdolabına koyduk. Bir anda pozitif bir hava. Bir de tabii savaşın da onu da dondurucuya girmesiyle birlikte. Bir anda bir pozitif hava esmeye başladı ve piyasalar uzun bir süre sonra küçük de olsa bir kutlama gerçekleştiriyor. Sizce piyasa neyi kutluyor?
Burada söylemiş olduğunuz kritik söz piyasalar. Yani piyasalar bir şeyleri kutluyor ama diğer tarafta ekonominin genel gidişatı, ekonomi ve uzun vadeli bir perspektif düşünülmesi gerekiyor. Bu ikisi arasında aslında insanlar biraz gidip geldikleri için piyasaya bakıp piyasanın sanki ekonomiyle ilgili bir takım verileri sanki pozitifmiş gibi gösterdiğini düşündüğünden dolayı genelde bir tepki içerisinde oluyorlar. Diyorlar ki ya bir şey geçmedi zaten. Niye böyle bir durum var? Neyi kutluyoruz? Sizin söylediğiniz gibi. Kutladığımız şey şu. Muhtemelen pozisyon almış. Yani 30 Haziran öncesinde pozisyon almış. Bu riski almış. Ki biz daha önceki yayında şunu söyledik. Bu aslında dijital bir durum. 1 veya 0. Yani bunun ortasında herhangi bir olasılık yok. 1'e oynayanlar, bir yerde kumar oynayanlar veya olasılıkları önümüzdeki bu dava sürecinde bu dava biraz daha ertelenir diye %30, 40, 50 neyse öyle bir olasılık atfedenler sonucun böyle çıkmasıyla birlikte zaman kazandılar. Özellikle burada bir karar çıkar, %50, 60 oranında bir karar çıkar ve mutlak butlan ilan edilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bambaşka bir yönetim gelir. Pozisyonu almış olanlar arasında bir stop loss, bir de take profit tarafındaki bir çarpışma. Eğer döviz kurundan dem vuruyorsak, bahsediyorsak. Diğer tarafta faiz tarafında da özellikle uzun vadeli faizlerde de yine aynı oyunu oynayanlar, daha önce pozisyona girmeyenler veya işte Temmuz'da zaten bu karar çıktığı için faiz düşecek. O nedenle uzun vadeli faizlerde de 2-5 yıllık faizlerde de bir miktar aşağı gelebiliriz. Beklentisi içerisinde olanlar. Yani kısaca portföy yönetiminde olanlar ve spekülasyon yapanlar piyasa içerisinde şu anda bu pozitif olduğunu düşündüğümüz ama bana göre aslında belirsizlikten öteye gitmeyen bu kararı şimdilik ertelendi diye pozisyon değiştirerek bir takım yeni pozisyonlanmalara geçiyorlar. Benim gördüğüm aslında budur. Yoksa ekonominin genel gidişatı ile ilgili baktığımız zaman bu kararın ve bu belirsizliğin uzun dönemde Türk ekonomisine ortaya koyabileceği problemler çok daha büyük bana göre. Mevcut büyük ve uzun vadeli resme bakacak olursak orada önemli bir riskimiz var. Belki konuşuruz ama o risklerden ben en büyüğünü kurumların şu anda özellikle şirketlerin yapmış olduğu döviz borçlanma ve şirketlerin son dönemde Nisan ayı itibariyle kısa pozisyonlarının artışı olarak görüyorum. Yani şöyle düşünelim. Biz döviz kısa pozisyonlar 2018'in Temmuz ayı gibi kaçtı? 198 milyar dolarlar gibiydi. O süreç içerisinde arada bir sürü kur şoku yaşadık. O kur şokları ile birlikte birçok şirket büyük zararlar etti. Pozisyonlarını kapamak zorunda kaldı veya sermayedarlar yeni sermaye koymak zorunda kaldılar. Geldiğimiz nokta 72-73 milyar dolar civarında bir negatif yani kısa pozisyondu. Oradan Nisan ayının sonuna kadar gelmiş olduğumuz süreçte de alınan döviz kredileriyle birlikte açılmış olan döviz kısa pozisyonu, short pozisyon 171-172 milyar dolara kadar geldi. Yani biz sadece bir 20 milyar dolar ötesindeyiz 2018'deki o en peak noktasına ulaştığı short pozisyonda.
Brunson krizinden önce.
Brunson krizinden
Krizden önce
önce.
sonra azaldı zaten. Sonra şimdi
Yani
tekrar attı.
yavaş yavaş
Biraz azaldı.
azaldı. Yanlış hatırlamıyorsam evet 2024'ün başına kadar veya 2023'ün sonuna kadarki dönemde 70 hatta evet 70 milyar dolarlara kadar falan geldi. Şu anda da 172 milyar dolarlar. Özellikle 2024'ün başından itibaren ivmelenen döviz kredilerinin bugün gelmiş olduğumuz nokta 189,5 milyar dolar.
Bunun riski olduğunu söylüyorsunuz.
Risk tabii çünkü Türkiye cari işlemler dengesinde cari açık veren bir ülke. Yani bizim yapmış olduğumuz ihracat ve karşılığındaki ithalatta sürekli olarak enerji ve diğer kalemlerle dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Ki en son gelen dış ticaret açığı da bir önceki senenin aynı dönemine göre 200 milyon dolar civarında daha fazla dış ticaret açığı vermiş durumdayız. Üstüne üstlük ihracatımızın artışı ile ithalatımızın artışı arasındaki yıllık hız neredeyse birbirlerine eşitlendi. Euro kurunun bu kadar ciddi miktarda Türk lirasına karşı değer kazanmasına rağmen katma değerli bir şey üretmediğimiz sürece ihracat tarafından özellikle ödemeler dengesinde ve enerji problemini çözmediğimiz sürece bize sağlanacak olan pozitif katkı dış ticaret fazlası verme ihtimalimiz olmadığına göre ve sonuçta bu borcu da ödeyeceğimize göre veya rol etmek zorunda kalacağımıza göre ki şunu da düşünmek lazım. Türkiye her sene artan bir miktarda bu risk seviyesinde sürekli olarak daha fazla döviz faizi ödemek zorunda kalıyor. Bu sene ödediğimiz döviz faizi, yani geçen sene ödediğimiz döviz faizi 22 milyar dolardı. Bu sene daha fazla olacak.
Şimdi şirketin döviz kredilerini söylediniz. Ama tabii şirketler borçlanmak zorunda.
Doğru.
Ya döviz borçlanacak ya Türk lirası borçlanacak. Yani ana iki enstrüman bu. Şimdi Türk lirasında da çok ciddi faiz var. Bir şirketin burada yani döviz pozisyonu çok arttı. Yani ne yapacak? TL'ye dönüşte çok ciddi faiz ödüyor. Dövizi çok arttıysa işte kur riski ve hiç sebebiyle farkı markette giriyor. Ne yapacak şirket?
Şimdi ben bugün bir tane yazı yazdım. Dünya Gazetesi'nde. Anti-fragile diye, anti kırılganlık diye. Özellikle portföy çeşitlendirmesi. Hatta doğadan da feyz alarak söyledim bunu. Şöyle düşünün. Ben bir soru sorayım. Bir yere gittiniz. Tek düze sadece bir çeşit ağaç var. Veya bir ormana gittiniz. Farklı farklı bir sürü ağaç var. Hangisinden hoşlanırsınız?
Ormandan.
Ormandan. Yani çeşitliliğin olduğu, evet. Farklılığın olduğu, işte kimi yerde bodur bitkilerin olduğu, kimi yerde belki uzun ağaçların olduğu, kimi yaşlı, yerde evet. Geniş yaprakların olduğu. Bu arada küçük bir tane de şey vereyim arada. Eğer böyle bir ekosistem, böyle bir çeşitlilik görmek istiyorlarsa Küre Dağları ideal bir yerdir Türkiye için. Türkiye'de özellikle orman gezmek için. Umuyorum yanmaz. Bu dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi de o. Şimdi soruya dönelim. Ben sadece sırtımı Merkez Bankası'nın rezervlerine ve Merkez Bankası'nın satacağı varsayımına dayayarak öbür tarafta sürekli olarak Türk lirası cinsinden almayayım. Çünkü burada çok pahalı bir kredi maliyeti var. Döviz kredileri Merkez Bankası'nda uygulamış olduğu kur sistemiyle birlikte hep aşağıda belirli bir maliyet düşüşüyle birlikte bana fayda sağlıyor diye düşünürsek o zaman bizi dinleyenlere 2018 yılında neler olduğunu anlatmak ve hatırlatmak gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çeşitlilik önemlidir. Özellikle kırılganlığı önlemek açısından çeşitlilik önemlidir. Portföy çeşitliliği sadece varlık yönetiminde yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda yükümlülük yönetiminde de portföy çeşitliliğini yapmak gerekir. Yani sadece gidip rotatif kredi almak değil, sadece gidip TL kredi almak değil, sadece gidip döviz kredi almak değil, sadece gidip bir aylık kredi almak değil. Bunların optimum özellikle de belirli bir miktarda sermaye koymak. Ki sermaye konusunda maalesef hani iyimser olamıyorum bu enflasyonist ortamda. Şimdi bu anti-fragile konusunu gündeme getirdim ben. Biraz lafı uzatıyorum belki ama sadece ve sadece portföy yönetiminde, yükümlülük yönetiminde değil, aynı zamanda ülke yönetiminde de olması gereken bir şey. Yani eğer siz benim sistemim son derece dayanıklı, işte tek partiyim, burada da işte istediğimi yapıyorum, güç bende diye düşünüp eğer bu gücü konsolide ederseniz bu belki dayanıklılığınızla birlikte süreci devam ettirebilirsiniz ama gelişim sağlayamazsınız. Eğer sistemi anti-fragile yapmak istiyor iseniz bunun da bir ekosistemi olması lazım. Bu ekosistem içerisinde dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhalif partiler, onlardan gelecek olan bir takım eleştiriler ve hep söylediğim gibi ben eleştiriyi bir saplamente benzetiyorum. Sizin bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir saplament gibi eleştiriyi alıp eğer ileriki dönemde ortaya çıkabilecek krizler konusunda önlem alırsanız, bu eleştirilerle kendinizi düzeltirseniz o zaman ekosistem anti-fragile olur. Yani tamamen büyüme odaklı, daha da genişleyen, refahı artıran bir sistem olur.
Şirkette konuştuk, biraz da tüketiciyi konuşalım. Tüketici kredilerinde, kredi kartlarında durum nedir? Orada bir artış var, özellikle soğuk takipteki kredilerde. Artış hızı azaldı mı yoksa aynı şekilde devam ediyor mu?
Yani şöyle söyleyelim, kredi kartlarındaki hız bir miktar aşağı geldi. Bunun sebebi kredi kartı limitlerinin doluyor olması ve ekstra kredi kartı limiti açılmıyor olmasından kaynaklı bir azalma. Hızda artış, bir azalma, hızında artış hızında bir yavaşlama olabilir. Fakat tüketici kredilerindeki sorunlu krediye dönüşme hızında da önemli bir ivmelenme var. %136'lar civarında bir hızla gidiyor. Buradan Murat Aysan'ın da kulaklarını çınlatalım. Hızla sorunlu kredi oranı aynı şey değildir diyor. Doğru. Ama hızın artıyor olması, sorunlu kredilerin de artıyor olması, oranının artıyor olmasını beraberinde getirir. Şuna da bakmak lazım. Daha önce yaptığımız programlarda bunu hep söyledik. Dedik ki yıl sonu özellikle ikinci grup kredi izlemedeki ikinci grup kredilerdeki miktar o kadar ciddi bir tehdit ki bu ekonomik koşullar dolayısıyla buradaki hız artabilir. O beklentimiz gerçekleşiyor. Ve sorunlu krediler oranında da artışlar var. Kısaca şöyle söyleyelim. Sorunlu tüketici kredilerin oranı şu anda 3.75'lere gelmiş durumda. 2020 pandemide bile bu oran yoktu. Yani şu anda son 5 yılın en üst noktalarını yaşıyoruz. 2020'nin özellikle sonlarına doğru, hatta ortalarına doğru diyelim, %3.5'ları bile görmemişti. Tüketici kredi kartlarındaki %4.25'lere geldi.
Sorunlu.
Sorunlu krediler. Bu da keza 2021 yılındaki görmüş olduğumuz seviyeler düzeyinde. Bu şunu gösteriyor bir taraftan. Gelir tarafı artmıyor. Enflasyon tarafı artıyor. Ödeme güçlüğü çeken insan sayısı çok daha fazla artıyor. Hatta araştırmanın şeyini bilmiyorum ama beyaz yakalıların bile artık İstanbul'da şu anda geçim sıkıntısı çekmek üzere olduğu, geçim sıkıntısı çektiğine dair çok ciddi sinyaller geldiği. Bu ekonomik koşullar dolayısıyla ben buradaki sorunlu kredi oranlarının bir miktar daha artacağını düşünüyorum. Hatta parantez içerisinde de şunu söyleyelim. Bu konuyla ilgili 2002 senesinde özellikle varlık yönetim şirketlerinin regülasyonunu yazan bir kişi olarak söyleyeyim. Türkiye'de varlık yönetim şirketleri bankalardan sorunlu kredilerin özellikle tüketici kredileri ve kredi kartlarını bankalardan satın aldıklarından dolayı buradaki oranların aslında toplam ekonomik bütünlük içerisinde rakamsal olarak doğruyu yansıttığını da görmüyor olabiliriz. Evet, aslında burada şöyle bir şey yapılması lazım bence. BDDK sonuç itibariyle varlık yönetim şirketlerini de denetlediğine göre oradaki sorunlu kredilerle bankalardaki sorunlu kredilerin miktarının ne kadar olduğunu toplayıp aslında toplam tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki kredilendirilmiş olan miktarlara bölünerek gerçek rakamı verebilirler. Çok da zor bir şey değil. Tahsilat yapıldığı sürece oradan düşebilir veya ödendiği sürece buradan düşebilir ama bu ekonomik koşullarda biraz zor diye düşünüyorum.
Şimdi Ömer Bey, programın söyleşinin ikinci bölümünde size biraz da genel bir soru soracağım. Şimdi bugün itibariyle ilk 6 ay bitti. 2025'in yarısı bitti. Biraz ilk 6 ay değerlendirmesi rica edeceğim sizden. Türkiye ekonomisi ilk 6 ayı nasıl geçirdi? Çok büyük bir şok yaşadık tabii. Tam ortasında neredeyse 19 Mart'ta. Şimdi işte Haziran ayına ilgili veri akışı da yavaş yavaş başladı. İkinci çeyrekteki zayıflamayı da biliyoruz. Ekonomik zayıflama özellikle 19 Mart sonrası. Sizden bir ilk 6 ay değerlendirmesi alabilir miyim Türkiye ekonomisi açısından?
Bir tarafta Merkez Bankası uygulamış olduğu kur sistemi ki IMF de artık bizim kur sistemimizin dalgalı kur sistemi olmadığını kabul ediyor. Hatta bunu resmi olarak da zaten dokümanlara koymuş durumda. Kur açısından bakacak olursak özellikle doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybı dolayısıyla dolar tarafında çok böyle hareketlenme yokmuş gibi gözüküyor. Dün itibariyle kapanış %12.67'lik bir 6 aylık Türk lirasının değer kaybı var dolar tarafında. Euro'nun değer kazancı ile birlikte özellikle Euro'nun dolar karşısındaki değer kazancı ile birlikte Türk lirası karşısındaki değer kazancı %28.52'ye geldi. Biz finansçılar olarak tek dolara veya tek euroya bakmayız. Yani bunu bize eski dönem Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu kur politikası tarafında sepet kavramıyla birlikte ona bakmayı gösteren bir işaret eden bir saik vardır. Öyle söyleyeyim. O da %20.74. Ayın 3'ünde Haziran enflasyonu gelecek. Birikimli olarak %17-18'ler civarında bir yerlere geleceğiz. Sepet bazında baktığım zaman ben demek ki 2024 yılında yaşamış olduğumuz kur sepeti enflasyon ve faiz tarafındaki o dizilim bu sefer enflasyon kur sepeti faiz şeklinde tezahür etti ki %20.74'lük aslında değer kaybı Türk lirasının faiz tarafında da ortalamalara baktığımız zaman çok faizin üzerinde görünmüyor gibi. Yani faizin altında görünmüyor gibi diyelim. Bu biraz açıkçası döviz tarafını etkilediği için sadece ekonomik koşullar değil aynı zamanda siyasal çalkantılar ve güven kaybının ortaya koymuş olduğu o iklim dolayısıyla biz Ocak başında 189 milyar dolarlara kadar düşmüş döviz mevduat hesaplarının bugün geldiğimiz noktada 223 milyarlara kadar geriye döndüğünü gördük. Hatta daha da önemlisi, sene başından itibaren Mart'a kadarki dönemde fonlar tarafında, döviz cinsi fonlar tarafında neredeyse 5.6 milyar dolarlık bir azalış varken bir anda o iklim de tersine döndü. Sene başından itibaren döviz cinsi fonlar neredeyse 11 milyar dolar civarında arttı. Bir tarafta kredilerdeki döviz miktarının, döviz borçlanmanın artışı, bir tarafta döviz mevduatlarının artışı, bir tarafta fonlarda döviz tutma sahikinin artışı. Biz Türk lirasında liralaşacağız diye beklerken, özellikle Merkez Bankası'nın aktarım mekanizması ile birlikte daha fazla ekonomi içerisinde enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlayabileceğini beklediğimiz bir ortama kavuşacakken tam tersi olmaya başladı yine.
Farklı bir savunmaya başladığınızı söylediniz. Bunun sebebi 19 mu? Bugün de 19 Mart'ın 100. günü biliyorsunuz. Bunun sebebi 19 Mart mı? Yoksa zaten ekonomik modelin yarattığı yan etki yani?
Her ikisi de var. Ama 19 Mart'ın etkisi ilk etapta daha fazlaydı. Daha sonrasında siyasetteki kutuplaşma ve siyasetteki söylemin sertleşmesiyle birlikte tekrar TL'ye dönmek isteyecek olan yatırımcının güveni iyice kaybolduğu için dönmemeye karar verdi. Yani büyük miktarı 19 Mart ve sonrasında yaşananlar, diğer tarafta da uygulandığı söylenen ekonomik programın aslında herhangi bir şeye yaramadığı, herhangi bir fayda görmediği, vatandaşın bundan herhangi bir fayda görmediği ki 2 senedir uygulanıyor. İkinci senenin sonunda 2 sene önceki enflasyon seviyesinde duruyor iseniz hala vatandaş ne oluyor diye bir sorar aslında. Ha, bunun yanında başka bir nokta daha var. Çıktığımız yayınlarda hep söylüyoruz. Sanayi 3 senedir aynı yerinde sayıyor. Sanayi üretiminde, üretim miktarında artış yokken bir taraftan da ciddi bir gelir dağılımı bozulması dolayısıyla harcayan bir kesim var. Minik bir kesim var. O küçük kesim aslında ekonomide ciddi bir hareketlilik getiriyor. Diğer taraftakiler de yaşamaya çalışıyorlar. Barınma sorunlu. Gıda sorunlu, eğitim sorunlu, sağlık sorunlu. Şimdi böyle bir ortamda aslında hani parakende satışlar artıyor, Türkiye'de talep de artıyor, her şey yolunda falan diye de göremeyiz. Ama bunun ortaya koymuş olduğu en büyük makroekonomik dengesizlik, Merkez Bankası'nın hep söylemiş olduğu çıktı açığı olacak, çıktı açığı olacak şeyine bizim ulaşamamamız. O sanayi üretimiyle parakende üretimi arasında, parakende endeksi arasındaki açıklığın sürekli olarak genişlemesi ve daralmaya dair bir sinyalin de maalesef gelmemesi dolayısıyla oluyor. 6 ay içerisinde ne stabil gitti dersek, hani 2, 5, 10 yıllık faizlere bakıyorum. 19 Mart öncesinde 18 Mart tarihinden hala 3 puan yukarıdayız ortalamalarda. 10 yıllık faizlerde daha da yukarıdayız. Bu şunu gösteriyor. Perspektif olarak aslında insanlar uzun vadede demin söylemiş olduğum ekonomik büyüklükler ve ekonomik beklentiler anlamında negatifler hala. Kısa vadede biz piyasada bir şeyler yapıyoruz. Kısa dönemli mutluluklarla mutlu olmaya çalışıyoruz.
Şimdi geçmiş konuştuk hızlıca. Bir de gelecek sormak istiyorum size. İkinci hatayda ne bekliyorsunuz? Zor bir soru. Sizi biraz şey yapacağım. Risk altına aldım. Şey açısından. Tahmin açısından. Yok, ama yani ne bekliyor? Nasıl bir ikinci? Yani siyasi riski tabii ki devam ediyor. Belki ne yaşayacağımızı hiç bilmiyoruz. Belki pozitif bir şok olur. Ama aynı zamanda işte asgari ücret ve emekli maaşsız artışla da konuşuluyor. Onlarda da tatmin edici bir şey olmayacak. Kesin asgari ücretle muhtemelen hiçbir şey olmayacak. İşte faizin böyle gittiği, enflasyonun yüksek devam ettiği, ücretlerin artmadığı bir ekonomik genel bir tablo var. Sanayinin zayıfladı. Aynı zamanda siyasi gerilimin neye gittiğini bilmediğimiz bir hataya giriyoruz. Nasıl bir ekonomik yansıması olacak tüm bunlar?
Selim Bey, kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. 6 ayda ekonomi için son derece kısa bir dönem. 2 yılda enflasyonu aldığınız seviyenin de altına ancak çekebilmişseniz ki, çok az miktarda çekebilmişseniz ki, 6 ayda bundan sonra çok büyük değişiklikler beklemek, özellikle de bu konjonktür içerisinde, ülkenin bu durumu içerisinde bana göre çok mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat şunu söyleyelim, ikinci 6 ayda siyaseten yine belirli kilometre taşları geçildikten sonra iktidar şunu diyebilir: ben tekrardan erken seçim yapacağım, rakibim kalmadı. Tekrar beni alternatif olarak görecekler. Yeniden gelip bir onay alacağım.
Baskın seçim.
Bunu yapabilmem için ne yapmam lazım? Vatandaşı tekrardan bir miktar mutlu etmem lazım. Ağzında bir miktar bal çalmam lazım. Her ne kadar bu dönemde zam yapılmadıysa bile, işte seçimlere yaklaşıldığı zaman tekrardan mali disiplinden uzaklaşılıp yine bir keyfiyetle memura zam yapılır, emekliye zam yapılır, işçiye zam yapılır ve bu zam arka planında demin söylediğim o sanayi üretiminin desteklemediği, verimliliğin artmadığı, toplam faktör verimliliğinin maalesef artmadığı bir ortamda hiçbir işe yaramaz. Yeniden enflasyon olarak bizlere geri döner. Biz bu kısır döngüden kolay kolay çıkamayız. İkinci 6 ay içerisinde yani bu durum eziz bir şekilde devam ederse, yani hali hazırdaki bu durum devam ederse, ben açıkçası yoksullaşmanın biraz daha derinleşmeye namzet olduğunu düşünüyorum. Belki faizlerin bir miktar aşağı gelmesiyle birlikte çark dönmesi için sanayi tarafında bir takım şeyler yapılabilir. Ama kullanmadığınız kaslarınızı maalesef yeniden tekrardan kullanmaya başladığınız zaman güç kaybı yaşamış olursunuz. O gücü tekrar yerine getirebilmek için yine belirli bir süre gerekir. Talep koşulları yine aynı. Türkiye'de çok ciddi bir servet transferi oldu ve bu servet transferi olmaya da devam ediyor. Gelir dağılımında bir düzelme ben beklemiyorum. Bu konuyla ilgili hep vergi konusunda dolaylı vergiler, dolaysız vergiler konusunda tartışıyoruz. Dolaysız vergilerde herhangi bir aşağı doğru trend olacağını da düşünmüyorum. Önümüzdeki 6 ay ekonomide sallan yuvarlan, bir şekilde durumu idare et, kısa dönemli mutluluklarla, geçici mutluluklarla hayatı yaşamaya, yaşayabiliyorsan yaşamaya devam et tarzında bir dönem bekliyorum açıkçası.
Peki siyasi şokların sayısı ve yoğunluğu artarsa o zaman?
Bu takdirde aslında bizim hani kaynak bakımından yurt dışı kaynağı ülkeye çekebilmemizin ne gibi bir potansiyeli olduğuna da bakmak lazım. Yurt içi zaten belli. Yurt içindeki vatandaşların portföy tercihleri daha da şiddetli değişebilir. Buradaki portföy tercihlerinin değiştiği yerde Merkez Bankası geçtiğimiz dönemdeki gibi John Ahmet'in devri dahil evet. makinesiydi değil mi?
Kerim Bey'in.
Kerim Bey'in kulaklarını çınlatalım buradan yine. John Ahmet'in devri dahil makinesi gibi Merkez Bankası satmış olduğu dövizi vatandaş alır, bankalara yatırır. Bankalar onu zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na yine verirler. Alınmış olan zorunlu karşılık yine satılır, yine şey yapılır. Biz kendi içimizde bu kısır döngüyü yaşarız. Daha önce 2021'in 21 Aralık'ında icat edilmiş zihni sinir projeleri gibi kur korumalı mevduat tarafında belki yeni bir finansal enstrüman tekrardan getirilmek istenebilir ki ben bu Merkez Bankası yönetimiyle bunun mümkün olduğunu pek düşünmüyorum. Veya mevcut KKM'de yine belirli esnemeler söz konusu olabilir. Tamamen burada evet. spekülasyon yapıyorum ama KKM'nin Türkiye'ye ne kadar büyük zarar verdiğini hep birlikte görüyoruz. Yurt dışı özellikle Türkiye'ye bakış açısı olarak halihazırda zaten iyi değil. Bundan sonraki dönemde de içerideki bu gerginliğin özellikle borç ödeme kapasitesinde ciddi sorunlar yaratacağını düşünerek yeniden borçlanma miktarlarını aşağıya doğru çekebilir.
Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya Kerim Bey'e yine bu ekranda olacaksınız.
Evet. Pusulayı tekrardan bakalım hangi yöne çevireceğiz.
Göreceğiz bakalım. Çok teşekkür ederiz.
Ben
çok
teşekkür ederim.